Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 7. ayrım. Karim 21 yaşında hukuk diplomasını aldı. Şimdi ne yapacaktı? 1.85 boyunda, bir kriko kadar ince, keçi sakallı, saçı rasta örgülü, kulakları dizi dizi küpeli bir Magripliyi hiçbir avukat stajyer olarak kabul etmezdi. Kısacası Karim şu ya da bu şekilde işsiz kalacak ve kendini yeniden başlangıç noktasında bulacaktı. Gebermek daha iyi. Araba çalmaya devam mı edecekti? Karim gecenin gizemli saatlerini, otoparkların sessizliğini, BMW'lerin alarm sistemlerini etkisizleştirirken yükselen adrenalini her şeyden çok seviyordu. Risk ve gizemle örülü bu gizli ve sert yaşam biçimine hiçbir zaman veda edemeyeceğinin bilincindeydi. Aynı zamanda er ya da geç bu talihin sona ereceğinin de. İşte o zaman vahiy geldi. Aynasız olacaktı. Yine aynı gizli dünyada küçümsediği yasaların korunmasında, tüm gücüyle içine tükürdüğü bir ülkenin gölgesinde yürüyecekti yine. Gençlik yıllarından bir ders çıkarmıştı Karim. Ne kökü, ne vatanı, ne de ailesi vardı. Yasaları kendi yasaları, vatanı da kendi yaşam alanıydı. Askerden dönüşte, Montreux yakınlarında, Kan Eklü Ulusal Polis Müfettişleri Yüksek Okulu'na yazıldı. Yatılı oldu. İlk kez Nanter'deki çöplüğünden ayrıydı. Başarıları olağanüstü nitelikteydi. Karim Abduf, ortalamanın üzerinde entelektüel bir kapasite gösteriyor, en önemlisi de suçluları, çete yasalarını ve yeraltı dünyasını herkesten iyi tanıyordu. Aynı zamanda eşsiz hale gelirken, çıplak elle dövüş yöntemlerinde de uzmanlaşıyordu. Dövüş sanatlarının en tehlikeli unsurları ile her çeşit sportif mücadelenin en şiddetli yönlerini birleştiren T yakın dövüş alanında ustalık derecesine erişti. Çevirenin notu. T, Uzak Doğu dövüş sporu. Acemi polislerin hemen hepsi içgüdüsel olarak ondan nefret ediyorlardı. O bir Arap'tı. Oysa gurur duyuyordu Arap olmaktan. Dövüşmeyi biliyor, işsizlikten kurtulmak için polis saflarına geçen neredeyse hemen hepsi kararsız sefiller olan meslektaşlarının çoğundan daha iyi ifade ediyordu kendini. Bir yıl sonra Karim, çoğu Paris karakollarında geçen staj dönemini bitirerek eğitimini tamamladı. Hep aynı bölge, aynı sefalet ama bu kez Paris'te. Genç stajyer Abese sokağında küçük bir oda tuttu. Fazla farkında olmamakla birlikte kurtulduğunu anlamıştı. Ne var ki kökleriyle bağlarını koparmamıştı. Düzenli olarak Nanter'e dönüyor, haberleri alıyordu. Bozgun devam ediyordu. Victor, 18 katlı bir apartmanın çatısında bir murabıt fetişi gibi dertop olmuş, taşaklarına da bir şırınga saplanmış halde bulundu. Aşırı doz. Sarışın, iri yarı kabiliyetli baterist Hasan, av tüfeğiyle kendi beynini dağıtmıştı. Arakçı biraderler, Flurimerojis'te, parmaklıklar arkasındaydı. Marcel de eroine teslim olmuştu. Karim dostlarının bir bir akıntıya kapılışını izliyor, son dip dalgasının yükselişini dehşetle görüyordu. AIDS bu bozguna destek verdi. Bir zamanlar yıpranmış işçilerin, bir ayağı çukurda morukların doldurduğu hastanelerde, şimdi artık diş etleri kararmış, derileri çatlamış, organları kemirilmiş çocuklar yatıyordu. Arkadaşlarından çoğunun bu hastalığa kurban gittiğini gördü. Hastalığın güç kazandığını, yayıldığını, sonra da hepatit C ile birleşerek kendi kuşağının saflarını seyrekleştirdiğini anladı. Bağırsaklarında bir ağrıyla geriledi Karim. Doğduğu, büyüdüğü kent ölüyordu. Haziran 1992'de diplomasını aldı. Jürinin, onda acıma ve küçümsemeden başka bir duygu uyandırmayan, parmakları yüzüklü beyefendiler, tebrikleriyle. Bunu kutlamak gerekirdi. Magripli şampanya aldı ve Fontenelle, Marcel'in yaşadığı mahalleye gitti. Bugün bile o öğleden sonrayı en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordu. Kapıyı çaldı, cevap yoktu. Aşağıdaki kopilleri sorguya çekti. Sonra binanın koridorlarını, futbol sahalarını, atık kağıt deposunu arşınladı. Kimse yoktu. Akşam olana dek koşuşturdu durdu. Boşuna. Gecenin 10'unda Nanterre Hastanesi'ne seroloji servisine gitti. Marcel 2 yıldan beri sero pozitifti. eter fırtınalarından geçti. Hasta yüzlerle karşılaştı, doktorlara danıştı. Ölümü iş başında izledi. Enfeksiyonun korkunç gelişimini seyretti. Ama Marcel'i bulamadı. 5 gün sonra arkadaşının cesedinin bir mahzenin dibinde bulunduğunu, ellerinin yanmış, yüzünün parça parça, tırnaklarının matkapla delinmiş olduğunu öğrendi. Marcel, ölümüne işkence görmüş, sonunda da gırtlağına sıkılan bir kurşunla öldürülmüştü. Karim bunları duyunca şaşırmadı. Arkadaşı, sattığından fazlasını tüketiyor, sattığı malı da sulandırıyordu. Ticaret onun için ölüme karşı bir yarıştı zaten. Rastlantı mıdır bilinmez ama genç polis, aynı gün 3 renkli pırıl pırıl müfettiş kartına sahip olmuştu. Bu rastlantının bir işaret olduğunu düşündü. Gölgeye çekildi. Marcel'in katillerini düşünüp sırıttı. O pezevenkler Marcel'in arkadaşının polis olduğunu tahmin edemezdi. Üstelik bir polisin geçmişte kalmış hatıraların adına, hayatın bu kadar da rezil olamayacağı inancı adına, onları öldürmekte tereddüt etmeyeceğini de bilemezlerdi. Karim iz sürmeye koyuldu. Birkaç gün içinde katillerin isimlerini öğrendi. Cinayet saatinden biraz önce Marcel'le birlikte görülmüşlerdi. Thierry Calder, Eric Masuro, Antonio Donato. Magrib'le hayal kırıklığına uğramıştı. Bunlar Marcel'in kokaini nereye sakladığını öğrenmek isteyen kokuculardı. Karim daha ayrıntılı bilgi edindi. Ne Calder ne de Masuro Marcel'e işkence yapmış olamazdı. O kadar cesaretleri yoktu. Suçlu Donato'ydu. Fuhuşa teşvik, şantaj, küçüklere karşı şiddet. Şantiye düplerinde reşit olmayan kız pazarlamak. Daima iliklerine kadar koko yüklüydü. Karim, onu kurban etmenin intikam için yeterli olacağına karar verdi. Çabuk davranmak zorundaydı. Ona bilgi veren Nanter polisi de bu orospu çocuğunun peşindeydi. Karim sokaklara attı kendini. Nanterliydi. Mahalleleri avucunun içi gibi biliyor, çocukların dilini konuşuyordu. 3 kafadarın yerini bulması için 1 gün yetti. Yıkılacağı için boşaltılmış bir apartmana sığınmışlardı. Nanter üniversite arasındaki otoyol köprülerinin birinin yakınlarında. Pencerelerin birkaç metre ötesinden geçen arabaların gürültüsüyle sarsılıp yıkılacak gibi olan iğrenç bir delikti burası. Otoyol gürültüsünü duymaksızın Haziran güneşi altında öğle vakti yıkıntı halindeki binaya geldi. Çocuklar tozların içinde oyun oynuyordu. Yıkık binaya giren rasta görünüşlü iri adama diktiler gözlerini. Karim kapakları sökük posta kutularının sıralandığı holü geçti, basamakları dörder dörder tırmandı, arabaların motor seslerinin arasından rap müziğin kendine özgü ritmini duydu. Birkaç aydan beri dinlemekten bıkmadığı A Tribe Called Quest albümünü tanıyınca gülümsedi. Kapıyı bir tekmeyle açıp polis dedi sadece. Damarları adrenalinle doluydu. İlk kez korkusuz polis rolü oynuyordu. 3 herif şaşkınlıktan donmuş gibiydi. Daire çöp içindeydi. Duvarlar yıkılmış, su ve kalorifer boruları açıktaydı. Yarılmış şiltenin üzerinde bir televizyon vardı. Son model bir Sony. Kuşkusuz bir akşam önceki soygunun ganimetiydi. Ekrandaki porno filmde beyaz etler sergileniyordu. Köşede vınlayarak çalışan vantilatör odadaki kireç tozunu havalandırıyordu. Karim, vücudunun ikiye ayrıldığını, odada uçtuğunu hissetti. Gözünün ucuyla bir köşeye yığılı araba radyolarını gördü. Ters çevrilmiş bir koli üzerinde yırtık toz torbacıklarını fark etti. Fişek kutularının arasında pompalı tüfeği gördü. Cebindeki fotoğraftan tanıdığı Donato'ya baktı. Açık renk gözlü, solgun yüzlü bir herifti. Suratı fırlak kemik ve yara izi doluydu. Bir de kimyasal düşlerinden çıkmaya çalışırken çömelmiş diğer ikisini. Karim hala silahını çıkarmamıştı. Calder, Mauro, toz olun. 2 adam adlarını duyunca sıçradılar. Tereddüt ettiler. Göz bebekleri büyümüş bir halde birbirlerine baktılar. Sonra kapıya doğru seyirttiler. Geriye böcek kanadı gibi titreyen Donato kalmıştı. Birden tüfeğe doğru hamle yaptı. Karim, tüfeği kavramak üzere olan eli ezdi, ayağını kaldırmadan öteki ayağıyla adamın yüzüne bir tekme savurdu. Ucu demir nalçalı çizmeler giyiyordu. Omuz kemiği çatırdadı. Donato, kısık bir çığlık attı. Polis, herifi yakasından kavrayıp eski şilteye dayadı. A Tribe Called Quest'in boğuk ritmi devam ediyordu. Karim, sol koltuk altındaki kılıfında taşıdığı otomatiğini çıkardı, silahlı elini yanında getirdiği özel yanmaz polimerden yapılmış şeffaf torbaya sardı. Parmaklarını pütürlü kabza üzerinde kenetledi. Herif gözlerini kaldırdı. ''Ne kahrolası, ne bok yiyorsun?'' Karim namluya bir mermi sürüp sırıttı. ''Kovanlar orospu çocuğu. Filmlerde hiç görmedin mi? Etrafta kovan bırakmamak lazım.'' ''İyi ama ne istiyorsun? Polis misin? Gerçekten de polis misin?'' Karim başıyla tempo tutuyordu. Sonunda konuştu. ''Beni Marcel gönderdi.'' ''Kim?'' Karim herifin gözündeki anlamazlığı gördü. İtalya'nın ölümüne işkence ettiği adamı hatırlamadığını anladı. Uyuşmuş herif için Marcel diye birinin olmadığını, hiçbir zaman yaşamadığını sezdi. ''Ondan özür dile.'' ''Ne? Ne?'' Güneş ışığı Donato'nun terden parlayan suratına akıyordu. Karim, plastik torbaya sarılı silahını kaldırdı. ''Marcel'den özür dile,'' dedi soluk soluğa. Öleceğini anlayan adam haykırdı. ''Pardon, pardon Marcel, Allah kahretsin. Senden özür diliyorum Marcel, ben...'' Karim, herifin yüzüne iki kurşun sıktı. Mermi çekirdeklerini şiltenin yanmış elyafı arasında buldu. Kızgın kovanları da cebine attı. Arkasına bile bakmadan çıkıp gitti. Diğer ikisinin takviye ile döneceğini düşünüyordu. Giriş holünde birkaç dakika bekledi. Calder ve Masuro'nun yanlarında üç zombiyle koşar adım yaklaştıklarını gördü. Menteşelerinden kopmuş kapılardan geçerek binaya girdiler. Daha ne olduklarını anlayamadan Karim karşılarına dikildi. Calder'i posta kutularına dayadı. Silahını kaldırıp haykırdı. ''Konuşursan ölürsün. Beni ararsan kendini ölmüş bil. Sen dilsizsin. Ömür boyu dilsiz. Ben polisim, puş derif. Polis, bu kadarını anlıyor musun?'' Herifi yere fırlatıp dışarıya güneşe çıktı. Yürürken yerdeki cam kırıkları ayakları altında eziliyordu. İşte Karim, Nanter'le, ona her şeyi öğreten kentle böyle vedalaştı. Genç Magripli birkaç hafta sonra Bul karakoluna telefon etti, soruşturmanın nasıl ilerlediğini sordu. Ona bildiği şeyleri anlattılar. Donato, 9 mm parabellum olduğu sanılan iki kurşunla öldürülmüştü ama ne çekirdekleri ne de kovanları bulmuşlardı. Diğer iki herife gelince ortadan kaybolmuşlardı. Dosya kapanmıştı. Polisler için kapanmıştı. Karim için de. Karim, BRI'ye, takipte, suç üstünde ve yakalamada uzman bölüme geçmek istedi. Ne var ki, başarıları bu kez engelledi onu. Onun yerine 6. şubeye, antiterör bölümüne girmesi böylelikle banyolardaki köktenci Müslüman örgütlere sızması önerildi. Magripli polis sayısı o kadar azdı ki böyle bir fırsatı kaçırmak istememişlerdi. Kabul etmedi. Fanatik katiller konusunda da olsa gammazlığın alemi yoktu. Karim'in istediği gecenin krallığına arşınlamak, katilleri kıstırarak kendi sahalarında kovalamak, içinden geldiği benzer dünyada devriye gezmekti. Öneriyi reddetmesi iyi karşılanmadı. Birkaç ay sonra Kan, Eklü Polis Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun, psikopat bir uyuşturucu satıcısının kimliği belirlenmemiş katili Karim Abduf, Lot bölgesine Sarzak kentine atandı. Lot bölgesi, trenlerin bile artık durmadıkları bir yer. Bir yolun dönemecinde, hayalet köylerin kayalık çiçekleri gibi dikildiği bölge. Mağaralarla dolu, turizmin bile mağara adamlarıyla sınırlı olduğu bir ülke. Vadiler, uçurumlar, kaya resimleri. Böyle bir bölge. Karim'in kişiliğine hakarette. O, Magripliydi. Sokakların insanıydı. Hiçbir yerde bu Allah'ın belası taşra kenti kadar uzak olamazdı sokaklara. O günden sonra yeknesaklığın acımasızlığı başladı. Karim, gülünç görevlerle bölünmüş ölümcül günlere dayanmak zorundaydı. Bir kazanın raporunu hazırlamak, çarşıda kaçmaya çalışan bir hırsız müsveddesini yakalamak, turizm bölgesinde bir bedavacıyı kovalamak. Genç Magripli o zaman hayallerinde yaşamaya başladı. Ünlü polislerin biyografilerini getirtti. Fırsat buldukça Figak ya da Kaor kütüphanelerine gidiyor, burada soruşturmaları anlatan, gelişmeleri, gerçek polislik mesleğiyle ilgili haberleri veren gazeteleri yutarcasına okuyordu. Bunlarla da yetinmedi. Kitap satış listelerini izleyerek gangster anılarını da okumaya başladı. Profesyonel polis dergilerine, silahlarda, balistik konusunda ve yeni yöntemlerde uzmanlaşmış yayınlara abone oldu. Karim'in yavaş yavaş gömülmeye başladığı dünya, kağıttan bir dünyaydı artık. yalnız yaşıyor, yalnız yatıyor, yalnız çalışıyordu. Fransa'nın kuşkusuz en küçüklerinden biri olan karakolda herkes ondan çekiniyor, aynı zamanda nefret de ediyordu. Meslektaşları saçındaki örgülere bakıp Kleopatra adını takmışlardı ona. İçki içmediği için kökten dinci olduğu söyleniyordu. Gece devriyeleri sırasında Sylvie'ye uğramayı hep reddettiğinden sapık olduğu fısıldanıyordu. O ise yalnızlığına sığınmış, günleri, saatleri, haftaları sayıyor, ağzını açmadan koca hafta sonu tatilleri geçiriyordu. Pazartesi sabahları ormanda idman yaptığı, yorulmak bilmeksizin T'nin ölümcül hareketlerini tekrarladığı, 100 yıllık ağaçlara birkaç şarjör boşaltmanın dışında çoğunlukla evinde geçirdiği hafta sonlarından sonra konuşma perhizinden çıkar gibi oluyordu. Kapı çalındı. Karim farkında olmadan saatine baktı. 8:15 var. Gidip kapıyı açtı. Gelen Selye'ydi, nöbetçi polislerden biri. Endişeyle yorgunluk arası belirsiz bir ifade vardı yüzünde. Karim çay önermedi, oturmasını da söylemedi. Sordu, ne var? Adam ağzını açtı ama bir şey söylemedi. Kasketinin altında, yağlı saçları terden yapış yapıştı. Sonunda kekeledi. Şey, okul, küçük okul. Ne oldu? Jean Jaurès okulu, bu gece soyuldu. Karim gülümsedi. Tam da ideal bir hafta başı. Komşu şehrin piçleri sadece insanları rahatsız etmek için bir ilkokulu birbirine katmıştı anlaşılan. Hasar çok mu diye sordu giyinirken. Üniformalı polis Karim'in giymeye hazırlandığı şeyleri görüp yüzünü buruşturdu. Sweatshirt, blue jean, kapüşonlu jogging eşofmanı. Üzerine de 50'li yılların işçi modasına uygun bir deri ceket. Kekeledi. Hayır, ilginç olan da bu ya, tam bir profesyonel işe. Karim yüksek konşlu ayakkabılarını bağladı. Profesyonel işimi, ne demek istiyorsun? Bir serseri eğlencesine benzemiyor, okula maymuncukla girmişler. Üstelik bayağı da önlem almışlar. Müdüre bazı ufak ayrıntıları fark etmeseydi. Magripli doğruldu. Ne çalmışlar? Selye soludu. İşaret parmağını gömleğinin yakasına taktı. Burası daha da ilginç. Hiçbir şey. Gerçekten mi? Gerçekten. Sadece bir odaya girmişler, sonra da pırr. Öyle gitmiş olmalılar. Karim kısa bir süre için camdaki aksine baktı. Örgüleri şakaklarından sarkıyor, keçi sakalı dar ve karanlık yüzünü daha da keskinleştiriyordu. Jamaika renklerinde örülmüş takkesini düzeltip kendi aksine gülümsedi. Bir iblis, kara iplerden çıkıp gelmiş bir iblis. Selye'ye döndü. Peki neden bana geldin? Croisier daha hafta sonu tatilinden dönmedi. Dussart'la ben düşündük ki, gelip bir göz atmalısın Karim, ben. Tamam gidiyoruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa 60. Devamı 8. ayrımda.